Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cem, canlı yayın arabası işçiler.
Cem, canlı yayın arabası işçiler. Şimdi bu konunun biraz da arka planını konuşalım mı değerli partnerim?
Kesinlikle konuşalım yani. İç planını konuşalım hatta. Kimsenin o bilmediği arabanın içinde sıkış tıkış yapmış olduğumuz canlı yayını dinleyicilerimiz için, Süper FM için nelerle katlandığımızı anlatalım. Çok eğlenceliydi gerçekten.
Yani devamı da gelecek. O da çok güzel bir haber.
Evet, gelecek şimdi... ama ben Ayşe'ciğim devamı gelmeden önce ben Süper FM'le toplantı yapmak istiyorum.
Buyurun benimle yapabilirsiniz. Şimdi ben Süper FM'im.
Şimdi bizim çok sevgili, çok çok becerikli, çok yetenekli, harika insan Emine Hanım'ız. Tüm o arabanın içindeki ses ekipmanlarını, her şeyi kuran, İki tane tel versen canlı yayında bağlayabilecek kadar becerikli arkadaşımız gitmiş kral tahtında oturmuş. Biz orada taburede canlı yayın yaptık ya. O yüzden Süper FM yetkililerini Emir Han'ı dövmeye davet ediyorum. Yetkiye bak, şirketin konuları çözmeye bak, CEO personel dövüyor.
Şimdi daha öncesine gelelim istersen Cem'cim. O gün Maslak'ta görülmemiş bir trafik vardı arkadaşlar. Bu canlı yayın, yani sevgili Süper FM'ciler ve anlatamadımcılara, bugün saatlerinizi Ayşe Balıbey ve Cem İşçileri gösterirken geçtiğimiz günlerde Piyale Paşa çarşıda yaptığımız canlı yayının arka planından bahsetmek istiyoruz. Biz Cem İşçilerle öncesinde radyoya gittik ve radyoda işte bir toplantı yaptık. Ne yaptık, ne edelim, nasıl konuşalım filan. Orada gelen dinleyicilerimizle sohbet edeceğiz falan. Her şey hazır, çok güzel. Saat 4'e geliyor. Bakın yanlış anlaşılmasın, gideceğimiz yer Maslak'tan Piyale Paşa. Yani açtığımızda haritayı 30-32 dakika mı ne gösteriyordu Cem'o, değil mi?
Evet evet gösteriyordu ama o da böyle bir kafası öne eğik gösteriyordu. Yani mahcup bir şekilde gösteriyordu. Yani abi normalde böyle ama diye gösteriyordu.
Fakat sonrasında biz dedik ki Cem'le hadi artık çıkalım. Hatta Cem şöyle bir şey dedi. Acaba bir yarım saat daha mı takılsak?
Benim düşüncelerim.
Ben de dedim ki yani hani şimdi zaten iftar vakti geliyor, insanlar yolda, istersen çıkalım. Allah'tan demişiz bunu. Arkadaşlar çıktık otoparktan, bir kere 40 dakikada çıkamadık.
Ya arkadaşlar hemen bizim Maslak radyo çıkışında her yerde olduğu gibi belediye başkan adayları afişleri var. Ben abartmıyorum, yaklaşık 40 dakika Sarıyer belediye başkanı adayının daha iyi bir Sarıyer için fotoğrafına bakıştım. Ve o kadar üzerime aldım ki sanki başkan direkt bana söylüyor. Diyor ki Cem'cim daha iyi bir Sarıyer diyorum. Ne diyorsun? Abi ben burada oturmuyorum. Ama Cem'cim daha iyi bir Sarıyer diyorum. Başkanım ben buradan geçiyorum şu an, trafikte kaldım. Tamam da Cem'cim daha iyi bir Sarıyer ne diyorsun? Böyle bayağı utana sıkıla başka bir yere bakmaya çalıştım falan. Yani o kadar çok bakıştım ki adamla. Daha iyi bir Sarıyer için bundan sonra ben de taşın altına elimi koyacağım.
Bir de şey çok fena. Şimdi biz Cem'le iki ayrı arabayla geliyoruz. Şimdi bu da çok üzücü. Çünkü aynı arabada olsak yine sohbet ederiz, güleriz, eğleniriz. Hani o stresimizi alırız birbirimizi. Ben Cem'e hiç atmadıysam 15 tane ses kaydı attım.
Ya arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Navigasyonu da takip ediyoruz ya bir yandan. Şimdi ses mesaj atıldığı zaman ona bakıyorsun haliyle. Ayşe'nin güya bana yolun daha kolayından gitmemi sağlamak için atmış olduğu sesli mesajlar yüzünden iki kere yolumu kaybettim. Yani dinlemeseydim o mesajları navigasyonu kaçırmayacaktım. Cem'ciğim şimdi şu mağazanın oradan sol yap, ben arkamda arkama gel. Ya arkadaş kimse kıpırdamıyor, ben arabadan inip bagajına mı yatayım senin ya? Şeyi fark ettim abi, çok sıkışık trafiklerde insanlar bir anda böyle kornaya basmaya başlıyor ya.
Evet.
Biri basıyor öbürü basıyor derken böyle bir anda 40-50 araba kornaya basınca inanılmaz bir gerginlik oluyor. O sırada normal hiç adetim değildir. Ben kornaya... Dünyada kornaya en az basan insanlardan biri olabilirim. Ama dayanamadım. Dedim ki ulan ben de basacağım lan, şu kornanın alameti farikası neymiş? Şu korna gerçekten trafiği açıyor mu diye merak ettim. Ben de kornaya böyle bir yüklendim açtım. Tam iki elimle direksiyonu böyle tam ortasına böyle log diye bastım. Benim korna çalışmadı. Sonra bir daha tek elimle bastım sağ tarafına doğru. Gene çalışmadı. Sol tarafına bastım, çalışmadı. Altına iteklerim, çalışmadı. Derken benim sinirimin yönü bir değişti Ayşe. Yani... Normalde trafiğe kızıp kornaya basıp hıncımı alacaktım. Birdenbire ulan bu korna niye çalışmıyor ki diye direksiyona kızmaya başladım. Sonra Google'a korna niye çalışmaz yazdım.
Bir korna niye çalışmaz, enter.
Unuttum abi trafiği. Kendi derdime yanmaya başladım. Sonra aklıma şu geldi. Ulan hayat ne kadar enteresan. Bir sorunun çözümü için denediğin bir yöntem kendi içinde çalışmıyorsa bir anda yönteme odaklanıyorsun ve sorunu unutuyorsun.
Bak daha güzelini söyleyeyim mi? Şimdi Cem zaten çok naif araba kullanan, çok gerçekten de hiç kimseyi yani karıncayı bile incitmeyen bir adam. Tabii ki trafikte de öyledir. Ben tabii ona göre daha gaddar ve daha vandal bir insan olduğum için. Şimdi önden arka giderken şöyle şeyler söylüyorum Cem'e. Cem diyorum ben burada bir tane kamyonun arkasına takıldım. Yani girilmezden girdim. Sen de peşime takıl.
İstiyor ki cezayı ortak ödeyelim. Yani polis çevirdiği zaman efendim ne kadar? 1200 lira. 600 vereceğiz. İki kişi gitmiş.
Cem de diyor ki ya kardeşim diyor benim arabamı görüyorsun diyor. Modelini görüyorsun diyor. Şimdi ben oranın arkasına takılsam yokuşun ortasında kalacağım.
Ayrıca gençler benim arabamın da kendisinin kadar motor gücüne sahip olduğunu sanıyor. Benim arabanın tamamen hani normal bir beygir de daha kuvvetli. Hani öyle 70 beygir, 110 beygir. Hayır benimki yarım beygir.
Yarım
beygir. Atın yarısı. Hatta sucuk yapmışlar benimkinden.
Sonra şunu gördük ki. Yani oraya ya siz de gerçekten size ben arıyorum, Barış'ı arıyorum, ağlıyorum. Diyor ki Barış sakin ol falan. Yani neredeyse ben terapiye başlayacak noktaya geldim. Ama hakikaten bu arada şunu da söylemekte fayda var. İstanbul trafiği artık öyle bir hal almış ki Cem. Yani insanların bir yerden bir yere gitmesi gerçekten büyük bir savaşa dönüşmüş.
Ayşe bu arada bir şey soracağım sana ya. Lütfen. Ya sen de gerçekten hiç anlayamadığım şeyler var biliyor musun? Şimdi biz yola çıkmışız tamam bir şekilde gideceğiz. Canlı yayına gidiyoruz yoldayız. Barış da orada bizden önce gelmiş.
Herkesten önce gelmiş. Memnun,
tatlı. Orada bir, belki oturuyor dinleniyor bir yerlerde falan. Sen senin sorununu asla çözemeyecek bir insanı arayıp üstüne bir de ağlayıp niye orada durduk gire herkes stres sokuyorsun ya?
Hayır ben onu aramadım. Bilakis ben şimdi onu ararsam o panik olacak o görev bilinciyle diye söylemedim. Evet. Artık hani saat böyle neredeyse 6'ya çeyrek var oldu o arada. Sonra Cem diyor ki ya kardeşim bu adam şirkette çalışmıyor mu? 5'te ne işi var Piyale Paşa'da?
Ben hiç anlamıyorum ya. Gerçekten çok önemli bir şirkette GM'ye. Piyale Paşa'ya 5'te gelmiş yayın arabasında orada oturuyor sırtını yaslamış yayın arabasına. Yani çok büyük destek. Sen de zaten fotoğraf paylaşırken bir aşağı gelmişsin Barış'ı da kalplemişsin falan filan. Ne
ya sonra gaza geldim. Ondan sonra dedim ki ben bu story'yi siliyorum dedim. Sonra Barış ne? Ya niye yazdı? Bilmiyorum onunla ilgili o anda sinirlendiğim bir şey aklıma geldi. Böyle ya iki sen, yıl önceden.
Ya sen böyle gerçekten sen ruh hastasın ya. Ya bir insan birine sevgisini belirttiği story'yi atıp ondan sonra iki sene önceki bir şey hatırlayıp nasıl siler ya?
Bak o kadar güzel bir konu açtık ki şu an ilişkilerle ilgili değil ama anneannenin ruh eşi olduğumu buradan anlayabilirsin şimdi. Şimdi arkadaşlar tabii ki insanın hayatındaki insanın onun işine gücüne destek olması ama bundan bir fayda sağlamak için değil yarar için değil yani bir hesap kitap gözetmeden hep yanında olması harika bir his. Gerçekten Allah herkese de nasip etsin. Tabii. Ben şimdi bundan dolayı çok mutluyum. Hakikaten de her şeyini ayarlayıp o gün benim için çok önemli olan canlı yayın arabasının önüne gelmesi beni çok mutlu etti. Ve fakat ben o gün ona yeterince teşekkür edemediğimi düşündüm. Ertesi gün sabah dedim ki Cem de çok güzel bir fikir buldu. Dedi ki canlı yayında bizi görmeye gelen dinleyicilerimizin hepsine iftardan sonra dedi birer çay ısmarlayalım. Ne kadar güzel geçtiğini size anlatamam. Sohbet, goy goy, eğlence. Hatta bir tanesine iş bile bulduk yani. Sonra ben o fotoğrafı koyup ertesi gün sabah dedim ki herkese teşekkür ettim. Bir tek eşime etmedim deyip bir destan yazdım ki. Yani görenin gözleri dolar. Bak bugün de paylaşayım çünkü o gün 15 dakika falan tuttum. Sonra ben bunu Barış'a gönderdim. Bak dedim storylere bak bakalım ne koydum. Barış da story'e böyle gülerek aşka mı geldin aşkım? Gibi, ne oldu gibi bu benim çabamı aşırı önemsizleştiren bir mesaj attı ve alıntılamadı da o benim hikayemi bak bu nasıl bir hata
sonra yani, senin, yani evet şimdi, silmen az kalmış senin Barış'ın da Instagram'ını silmen lazım az olmuş senin story'yi kaldırman yani ben şunu da anlamıyorum bir yandan sen story atıp Barış'ı kalpe alıyorsun niye bırakmıyorsun Barış kendi kendine görsün niye Barış ayrıca haber veriyorsun story'ye acil bak diye.
Ama bak ben şimdi sana çok güzel bir şey yazsam doğum gününle ilgili paylaşsam. Sen onu alıntılamasan ben bozulurum. Çünkü ben biliyorsun alıntılamayla yaşayan bir insan bütün ömrümü hayatımı. Sonrasında neyse ben dedim ki ona hani bir de story attığımı haber verdiğim gibi sildiğimi de haber veriyorum. Böyle de bir delikanlıyım. O da şunu yazdı hemen panikle. Niye ki yazıp 50 tane ünlem koydu? Cevap bile vermedim biliyor musun Cem?
Ya ben Ayşe Balıbey'in gerçekten fırtınalı aşk hayatını hiç anlayamıyorum. Yani çok güzel story'nin finalde böyle bir hale gelmesi. Sen zaten düğünde de o takıları böyle yapmışsın gibi. Yani...
Aynen. Aynen o kafaya geldim. Zaten dedim sen 2 sene önce de bizim çok mutlu bir anımızda beni çok üzecek bir şey yapmıştın ve beni çok hayal kırıklığına uğratmıştın. Sen bu story'yi hak etmiyorsun be deyip hemen gerisi.
Ya gerçekten Ayşe'nin Instagram, Ayşe'nin iletişim ağı beni çıldırtıyor. Allah'a bir şükür ki ben yemin ediyorum Instagram, WhatsApp, işte ne bileyim Ayşe'nin telefonu olsam yani şeyimi yitiririm ya, akli melekelerimi kaybederim. Çünkü insanlarla o kadar garip bir iletişim ağı var ki. Yani eşiyle alakalı çok güzel hissedip bir story atıyor. Sonra o story'nin karşılığını veremediğini düşünüp eskiden de kalma bir sıkıntısını hatırlayıp story'yi apar topar siliyor. Ya senin gerçekten karantinaya alınman lazım ya. Ya senin gerçekten devlet nezdinde iki tane oluyor ya böyle mesela hani polis böyle cezaevine giderken eşlik ediyor ya şeye. Mahkeme çıkacak olan. Senin bayağı dışarı çıkarken bir psikolog bir de doktora yanlarında kollarını atıp seni öyle gezdirmeleri lazım.
Beni yapmış göstermeleri lazım.
Yapmış olacağın eylemleri böyle kontrol altına almaları lazım ya. Karantinaya alınman lazım senin.
Biliyorsun ki çok sevdiğimiz bir söz var hayatta. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Kardeşim ben derviş değilim, tamam mı? Hiçbir zaman da böyle bir niyetim olmadı. Şimdi ben bir senin gönlünü hoş tutan bir şey yapıyorsam elbette ki bana bir teşekkür et, güzel söz söyle. Ya da beni alıntıla bir kalp koy, malp koy diyedir. Sen bunu yapmadıktan sonra ne anlamı var ya? Ne anlamı var bunu paylaşmış olmanın? Bu birincisi. İkincisi, sen böyle bir şey yapsan, benzer bir şeyden bahsetmiyorum yani. Birinden diyelim, birine acayip güzel bir şık bir jest yaptın. Sevgiline, hoşlandığın insana. O böyle sığır gibi sana bir tek sağ ol deyip geçse bir daha yapar mısın?
Arkadaşım, anladım da o da biliyor senin karşı tepkisini alma. Şimdi sen kendi kendine dersen ki, aşkım senin için story attım, baksana bir. Baktın mı? Aşkım paylaştın mı? Ne yazdın? Dersen zaten anlamını yitiriyor. Hiç ellemeyeceksin ki. O kişi de bırak birdenbire belki zor bir anında, sıkışık bir anında, problemli bir anında ona baksın, o da mutlu olsun. Sen o insanların mutluluğunu bile nasıl yaşayacaklarını dengelemeye çalışıyorsun.
Hayır, dengelemeye çalışmıyorum. Biliyorsun ki Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Ben yarına da bırakmam. Yani ben hemen
Ayşe hemen ondan. Sen niye kendinle alakalı sıkıştığın bir nokta hemen böyle ne diyor ayeti kerime dermiş gibi birdenbire Allah tek Allah var. Yani bir anda niye konular oralara gidiyor?
Ben şey gibi oluyorum bir anda. Kızıl Goncalardaki Sadi Hüdayi'ye dönüşüyorum. Can tatlı feni. Ya biliyorsun ki Cemciğim ben işime gelen her noktada gerek Tevrat'tan, gerek kutsal kitaplardan, gerek gök tanrılı dinlerden atıflar yaparak kendimi haklı çıkarmaya bayılırım.
Senin yaptığın şeye benziyor. Neye? Hatırlıyor musun? Necati Şaşmaz vardı, Kutlar Vazisi, Polat Alemdar. Bir cenazeye katılmıştı ve o kadar çok etrafını sarmışlar ki. Ya kıpırdayamıyor yani adam. Birdenbire El Fatiha deyip insanları Fatiha okurken kaçtı ya oradan. Tam olarak yaptığım buna benziyor ya.
Hayır, ben tabii ki biliyorsun ki ben bütün referanslarımı önce kendimden alırım, sonra Rabbimden alırım. Ama gerçekten eğer ben Kurtlar Vadisi'ndeki Necati Polat'ın yerinde olsaydım aynısını yapardım.
Necati Polat kim arkadaş?
Necati benim Polat kim ya? Çıktı. Polat Ali.
Bir an diye benim karakter çıktı.
Şimdi Cemciğim, az önce senin de bilmediğin dinleyicilerimizle birlikte öğreneceğin bir gerçeği açıklayacağım.
Aa. Çoğu zaman şaşırdım. Olduğu gibi.
Şey diyormuşum. 27 Mart'ta Ankara'dayız diyormuşum.
Çok şükür onu biliyorum yani.
Evet, bu arada yarın yani salı günü Ankara'ya geliyoruz değerli dostlar. Kulüp Müjgan'da, Müjgan sahnede Ankaralı kardeşlerimizle bir gösteri yapacağız ki o kadar eğleneceğiz ki eve bile gülerek gideceksiniz. Çok az sayıda bilet kalmış. Biletler nerede Cemo?
Biletler biletino.com'da veya Kulüp Müjgan'ın kendi Instagram hesabından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Az yer kaldı. Anlatamadığımı canlı canlı izlemek için orada bir arada olalım.
Şimdi senin de bilmediğin bir hakikati anlatmaktan onur duyuyorum. Şimdi bizim Cem İşçilerle birlikte özellikle İstanbul gösterilerimizin biletleri çok çabuk bitiyor. Çünkü çok az yapıyoruz ve çok sınırlı sayıda bilet çıkıyor. Hemen de bitiyor. Geçtiğimiz günlerde çok ünlü bir yapımcının kızı, Cem'in de daha önce çalıştığı bir kurumun sahibinin kızı bana mesaj attı iki gün önce. Ayşe'cim dedi, eşim de çok seviyor sizi dinlemeyi, ben de çok seviyorum. Bu dedi İstanbul'daki dedi 28 Mart'taki gösterinize bilet almak istiyoruz dedi. Fakat dedi bilet yok diyor. Şimdi bu yapımcı gerçekten herkesin kapısında yattığı ve işini kabul ettirmeye çalıştığı yapımcı. Ben bir anda akli meleklerimi kaybettim ve böyle dedim. Ya canım maalesef bizim birçok biletimiz gibi... Bu biletimiz de bir saat içinde bitti. Çok isterdim seni ve eşini ağırlamayı. İnşallah bir dahaki sefere. Fakat sonra bunu dedikten sonra kızın babasının İstanbul'da bir sürü sahnesi olduğunu, yani oralarda sahneye çıkabileceğimizi, istediğimiz bir film olduğunda bunların yapımcısı olacağını düşünerek hemen mesajımı düzenlemeye bastım. Allah'tan WhatsApp düzen.
Yalnız Ayşe'cim, mesaj düzenlemek şöyle bir şey. Fikrinden vazgeçmek değil o. Yani mesaj düzenlemek şöyle. Ya ben de gideceğim orayı yazarsın. Düzenleyip oraya yaparsın. Sen hayır hiç yerimiz yok gelemezsin. Düzenlendi. Tabii ki bekleriz. Yani düzenleyip bambaşka bir hale getiremezsin.
Yani, abi ben var ya gerçekten şey. Onursuzlar onursuzlar bu akşam Lale Sineması'nda.
Yani seninki mesaj düzenlemek değil. Seninki fikrinin tam netleşmemesi.
Ya aslında... Aslında benimki güç zehirlenmesi yaşamak. Yani bir anda 150-200 tane bilet satınca havaya girip ona ya canım ya falan diye. Düşünsene sonra şunu düşündüm. Yani çok ünlü birini düşün. Mesela Tarkan'ı düşün, tamam mı? Hani biletleri hakikaten de 3 gün Harbiye'de 4 gün konser veriyor. Ve hani 4 dakikada falan bitiyor değil mi? Yani hani böyle 6.000-7.000 evet. bilet satıyor dakikada. Dedim ki ya Tarkan'ı şunu yaptın düşünsene yani. Düşünsene çok ünlü birisi kim olabilir mesela? Amerikan Devlet Başkanı Biden diyor ki ona. Onun için bizim için öyle biri bu arada. Yani yapımcı evet. çok önemli. Biden diyor ki ya Tarkan'cığım diyor konserine gelmek istiyorum. Tarkan şöyle WhatsApp'tan yazıyor Biden'a. Ya Biden ama çok Biden ya senin de bu
işte. Ama şöyle bir şey olmuyordur bu tarafa. Biden Tarkan'ı yazdığında Tarkan organizatörü. Arkadaşlar salı günü iki gün iki kişinin yerimiz var mı? kim geliyor? Biden geliyor. Valla Tarkan bir iş yok ya. Şey gelecekti sizin eşinizin kayıp edeni gelecekti şey. Eşinizi kayıp ederim yani babanız.
Peki sen olsan ne yapardın? Sonra da dinleyicilerimize soracağım. Aynı durumda sen olsan sana yazsaydı bu hanımefendi ne yapardın?
Direkt Cem'cim biz şu gün şu gösteriye gelmek istiyoruz diye soracak ve o gösteride hiç yer olmayacak. Ben ne yapardım biliyor musun? Kendi oturduğum koltuğa onu oturtururdum. Ben de onun daha arkasından alırdım sahneye çık. Yani öyle biri yani anladın mı? Hatta derdim ki biz siz gelin. Gösteri başlamadan önce biz sizi ayrı yapalım. Oturun herhangi bir yere oturun. Biz karşınıza çıkalım. Anadolu ya, ateşi gibi şey üfleyelim size ateş.
Biz sizin babanızın sahnelerinde çıkalım. Orada siz. Hani var ya Kolpaçino'da şey söylüyor. Opera söylüyor ya iki kişi.
Ayşe o tahmin ettiğim kişi ise o geliyorlar değil mi?
Evet geliyor. Bakın şu an Cem'in stresini yaşıyorsunuz değil mi? Bak.
Yemin ederim panik atak oldum. Yani gerekirse benimle gelmeyeyim yan açılsın.
Ya bir de bizim aramızda Cem'le en büyük fark şu. Cem hayatı boyunca hiç kimseye hayır diyemeyen bir insan. Ben de hayatı baltayla geziyorum elimde. Ama bu arada seninki de bir aslında sıkıntı benimki de.
Zaten ikimiz de sıkıntılı insanlar olmasa bu kadar yayın nasıl yapalım? Biz normalde bizi aynı eve soksan biz yemin ediyorum bir yer polis gelir o eve iki saat sonra.
Tabii canım birbirimizi boğazlarız yani aşağıdan komşular der ki bunlar 4 gündür evde hiç durmadan tartışıyorlar der ama bence programın güzelliği de burada. Şunu merak ediyorum sizin üstünüzde olan ve gerçekten de hani ast üst ilişkisinde her zaman size lazım olacak bir insanın tek varisi olacak kızı. Öyle değil mi zaten bir süre
öyle
sonra?
Öyle de Ayşe biraz da insanın kendisinin ricasını hani bu kadar yani ya şu anda kendi kimliğini geçtik anladın mı yani? Arkadaşlar onu geçin de onun babası Türk ya tamam da yani. Onu misafir edelim de.
Öyle biri sizden bir şey rica ediyor ama sizin yapabileceğiniz bir alanla ilgili bir şey rica ediyor. Buna benim gibi liyakat gösterip ya biletler bitti bir sonraki gösteriye bekleriz inşallah mı dersiniz? Yoksa Cem İşçiler gibi ya siz gelmiyorsanız ben sahneye bile çıkmam.
Ya ben var ya bak şöyle story atarım biletler tükenmiş ya. Arkadaşlar bu biletleri hemen tüketen seyirciler ya biraz yavaş alın be. Hemen alıyorsunuz eşimiz dostumuzu misafir edemiyoruz ya. Lütfen. Arkadaşlar dengeli alın dengeli. Son 2 bilet kaldıysa bana yazın. Cem Bey son 2 bilet kaldı misafiriniz var mı yoksa biletleri ben alacağım diye yazın diye story atarım. Gergin gergin.
Gerçekten ikimizin arasındaki işte mutlu. Ya bu arada ben de son derece omurgasız bir insanımdır ama o anda herhalde bir sıtkım sıyrıldı kardeşim. Bir nazar oldu. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz.
Tabii hemen
şimdi,
nazar.
Tabii. Şimdi gelelim güzel haberlere.
Gelelim.
Yani güzel haberler derken benim için güzel haberlere. Biliyorsun ki Kate Middleton bulundu gerçekten de.
Bulundu mu?
Evet geçtiğimiz günlerde o canlı yayın arabasında da bunu konuşmuştuk. Ben biliyorsun sıkıştığımda yani kraliyet ailesiyle ilgili gıybete sıkıştığımda Instagram'da takip ettiğim hesaplar var. Onlardan şöyle bir şey geldi. İngiltere'de hiç böyle bir gündem yok bile. Yani Kate kaybolmuş. Yok BBC'nin araçları gelmiş kraliyetin önünde bekliyor. Yok BBC'nin logosu siyaha dönmüş falan. Bunlar dedi tamamen İngiltere'de yaşayan o arkadaşımız uydurma. Burada dedi hiç böyle bir gündem yok. Abi ben şunu anlayamıyorum. Türkiye'de bir deli kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra 40 akıllı çıkaramıyor gerçekten.
E niye o zaman Türkiye'de o kadar çok gündem var? Kate Sapanca Mungol evlerinde mi bulundu? Abi iki gün maaş yükleri kaçtık olay oldu ya. Valla mı ne oldu yani?
Ama ben de şunu iddia ediyorum. Şimdi bu Kate'le tabii bunlar çok önemli. Yani kraliyet ailesi bir konuda sana haber verecekse, açıklama yapacaksa bu ya ölüm haberi oluyor işte Prenses Diana'nın olduğu gibi. Ya da işte Charles'ın kanser olması gibi. Yani kamuoyu ilgilendiren haberleri veriyorlar bunlar.
Bu arada kraliyet ailesine güzel bir haber hiç çıkmaz ha. Yani arkadaşlar Kate'in bugün doğum günü. Hiç öyle haberler yok yani. Hep o kayboldu, bu öldürüldü, öldü.
Evet gerçekten ha, biraz da şeyler böyle derler. Seviyorlar bu işleri.
İngilizler ondan ilgilenmiyor. Yani artık illallah mesela sürekli depresif haberler veren bir dost olur ya. Bir arkadaş grubunda habire kötü haber. Ya neredesin? Hiç sorma, hastaneden geliyorum ya, omurgam kırmızı falan öyle. Hep böyle kötü haber veren tip vardır ya, sevmezsin böyle, ortamı mahveder. Bütün enerjisini emer.
Ay nefret ederim ya.
Tabii o yüzden İngiltere kraliçesi o.
Öyle akrabaların hiç oldu mu senin? Herkes gülerken gülmeyen. Herkes çok eğlenirken bir anda bomba bir haber bırakıp herkesin tadını kaçıran böyle.
Ya ben canım şöyle bir şey. Bizim şimdi bir tane grup var, tamam mı? Babamın doğum gününü açmışlardı. Bayağı böyle yaşlı grubu. Fotoğrafları arkadaşsın diye. Bayağı babamlar, annem, işte amcamlar. Böyle yani WhatsApp grubunun yaş ortalaması böyle 68. Biz de varız orada, tamam mı? Şimdi kardeşim kadınlar günü kutlu olsun yazmış gruba. Ben de aklıma geldi. Çok sevdiğim bir amcam vardır benim, Kadir amcam. Çok şakacı, böyle eğlenceli, esprili bir adamdır. Ha. Diye ben de başta Kadir amcamın olmak üzere tüm kadınların kadınlar günü kutlarım yazdım. Herkes güldü müldü. Yarım saat sonra Kadir amcam aradı beni.
Ha.
Cemciğim ben evde bulaşık falan yıkıyorum. Onu mu ima ettin? Allah Allah dedim Kadir amcam.
Aa amcam, ciddi misin?
Evet. Kadir amcam ne alakası var dedim. Orada şakayı ilk kaldıracak olan kişi sensin diye ben. Hani sen çünkü aramızda en çok şaka yapan insan sensin. Ben de gülelim diye yazdım. Hayır ama çünkü bugün yapmadım ben bulaşık. Bir anda ben evdeki bulaşık çamaşırı şeyden almaya başladı. Allah'ım çok üzüldüm şimdi. Geri de alamıyorum çünkü şaka iyi reaksiyon aldı. Yani. İnsanlar gülmüş kardeşim, Kadir amca gerekirse bundan sonra evin kadını sen olacaksın.
İnsanların güldüğü şaka asla geri alınmaz kanka.
Tabii çok bitti doğru. O iş bitti Kadir amca. Tak tülbentini başla hepsini yapmaya.
Ben arada, onun parçasını topladım diyorsun.
Tabii ki kadınlık ve ev işleri yapmak bunlar böyle öyle şey değil elbette, ama onun böyle anlaması yani şakayı şey, geçen de almıştım ya, benim yengem de öyle diye. Herkes güler böyle bir şakayı, en sonu böyle yapar. Huysuz. Hani onun gibi yani. Çok şey mesela, yengem o şakayı yapmazdım. Dünya Erkekler Günü kutlu olsun yenge demezdim. Çünkü o şakayı anlamazdı ya, anladın mı? O yüzden çok şaşırmıştım yani.
Ya çok haklısın. Bu akrabalarda gerçekten böyle bir mod düşüren bir yenge, bir hala, bir teyze oluyor mutlaka. Benim de büyük teyzem çok böyle her şeyi kafasına takan, migren hastası, çok zor da bir hayatı olmuş bir kadıncağız. Mesela hep birlikte diyelim Kurban Bayramı'nda olur ya, ailecek bir araya geliyoruz biz. Kavurma yapıyor annem. Kavurma yiyoruz işte. Pilav, salata falan. Herkes bir ucundan tutuyor. Böyle hakikaten neşeli günlerdeki gibi oluyor. Yazlıklı toplanıyoruz falan. Öyle o zamanlarda hep teyzemi de davet ediyoruz biz işte. Bir çocuğu yurt dışında, diye de İstanbul dışında falan, yalnız kalmasın diye.
Tamam.
Teyzemle tam oturuyoruz, yiyoruz böyle. Başlıyoruz böyle yapıyor. Rahmetli Servet de çok severdi kavurmayı. Ya ya sanki, Servet.
Sanki Servet kavurma yerken öldü. Yani hani... Rahmetli Servet de karnım yedi, boğazına bir takıldı, çıkaramadık boğazından, orada öyle yıldı kaldı. Yani niye böyle kötü haberleri direkt veriyorsun?
Arkadaşlar, evet bir böyle... de yani Servet eniştem öyle 22 yıl olmuş be kardeşim yani. Allah affetsin günahlarını, yani mekanı cennet olsun da. Şimdi biz burada güzel güzel 9 günlük tatilin ortasında devletimiz yapmış, tamam mı? 9 günlük tatil. Nereye gideceğimizi şaşırmışız. Ailecek bir kavurma yiyoruz. Boğazımıza dizme be teyze.
Yani aynen öyle yani, sürekli rahmetli Servet okey, Allah rahmet eylesin tabii ki, ama bizim de kavurmayı boğazımıza dizdim. Durduk yere sanki rahmetli Servet'i kendini yiyormuşuz gibi hissetmeye başladık. Yani sanki rahmetli Servet'i yatırdılar, kavurma yaptılar, Servet'in kavurmasını yiyoruz sanki ya.
Aynen, sanki Servet'i kavurdular, üstüne de pilavın üstüne döktüler. Biz de ondan küşleme yaptık, yiyoruz yani, öyle bir hava. Sonra mesela akşam oluyor işte, vakit geçiyoruz. Aa bir film izleyelim falan. Ne izleyelim? Ha baba mısınız? Herkesin izleyip bıkmayacağı bir film. Ay Servet de böyle giyerdi body ekrem gibi yandan çizgili eşofman. Ya teyzeciğim. Kurban olayım. Zaten o yıllarda doğan herkes, yani rahmetli eniştem de yaşasa Şener Şen de aynı yaşta olacaktı. Yani o yaşta zaten başka bir kadife takım eşofman giyme şansı yok, herkes. O çizgili eşofmanlardan giyiyor yani. Hani Servet eniştem için ayrıştırıcı bir özellik de değil bu. Abi herkes sonra babam sınıfını izlemeyi bırakıp Servet eniştemin hatıralarını konuşuyor.
Bu arada tanımayan olduğun zaman da hani kör olur, badem gözlü olur diye bir tabir var ya. Şimdi ortamda da hiç o hayatını kaybetmiş olan kişinin hakkında hiçbir fikrin yoksa Kim ne derse diyorsun, ulan birdenbire ulan bu Servet Erişte keşke ben de tanısaymışım. Nasıl ben bunu adamı tanımadan yaşadım gibi bir şeye düşüyorsun. Yani hayatın bir anda bomboş oluyor. Anlamsızlaşıyor. Hayatına giren hiç kimse Servet Erişte yeni tutmuyor, anladın mı? Ne baba ne anam. Ah Servet Erişte sensiz nasıl yaşamışım. Gideyim de mezarında böyle toprağa vura vura ağlayayım istiyorsun ya. Ben bu adamı nasıl tanımışım.
Daha kötüsü ne biliyor musun senin söylediğin şey? Araları da hiçbir zaman iyi olmadı evlilikleri boyunca.
Evet tabii tabii öyle olur.
Yani bak bir ay iyilerdi, beş ay küserdi rahmetli. Çok küserdi rahmetli, herkese küserdi. Yani böyle arabayı oraya değil buraya park ettin diye altı ay yan komşusuna küserdi. Bu kadar küsengeç bir insan ben hayatımda görmedim. Lan zaten adamla yani o 20-30 yıllık evliliğinin 15 yılını küs geçirmişsin. Ne hatırlıyor olabilirsin sen onunla ilgili? Şey diyormuş, küserek bana gözüyle bir su ver derdi.
Valla rahmetli Sermet gerçekten şimdi aklıma geldi de 22 sene oldu öleli. Zaten ondan önceki 22 sene biz onda küstük. 44 yıldır vallahi hiç görmedim.
Görmeden ölüyor değil mi? Evleniyorlar. Ama bu arada şunu da söylemek lazım. Hepimiz bir gün bu dünyadan gideceğimiz ve burada misafir olduğumuz için o evlilikleri birbirimize zindan etmeye gerek yok. Bak kadıncağız o küs olmadığı dönemlerdeki yaşadığı hatıralara tutunuyor. Çünkü insanoğlu hep iyi hatıraları aklında tutarak yaşamayı seviyor.
Ay, o yüzden çok güzel söyledin.
Değil mi? Birbirimize o yüzden küsüp, onurunu kırıp, kalbini kırıp, o ilişkileri berbat edip ondan sonra göçüp gittikten sonra da kötü hatırlanmayalım.
Ay çok güzel söyledi. Programımız biterken ben de şunu söyleyeyim. Gerçekten hayatta hepimizin birbirine kırıldığı, anlamadığı, incindiği, yanlış anladığı, küstüğü, konuşmadığı bir sürü konu var. Bir sürü insan var. Bu hepsi hayatımızda güzel şeyler yaşadığımız insanlar. Güzel böyle mutlu olduğumuz, eğlendiğimiz, anladın mı? Birbirimize destek olduğumuz insanları birdenbire hayatımıza çıkarıp onların hiç olmadığı, hiç yokmuş gibi davrandığı bir hayat hiçbirimize iyi gelmez. Bence gerçekten mutlu olduğumuz, beraber bir dönem iyi eğlendiğimiz insanları hayatımızdan çıkarmış olsak bile o güzel günlerin hatırına, ara ara halini hatırını soralım. Hatırlayalım. Hatırlar mısın? Şu gün şöyle yapmıştık. Ne kadar mutluydun sen o gün. Ya da sen beni o gün ne kadar nasıl yanımda olmuştun. Nasıl destek olmuştun bana. Teşekkür ederim bunun için. Evet şu an görüşmüyoruz ama bunun da hala benim kalbimde olduğunu bil istedim. Demek çok kıymetli bir şey bence. Haydi bugün herkes küs olduğu, konuşmadığı, uzun süredir arasını koptuğu ama eskiden can kanı olan yani İyi olan kişiye bir mesaj seçsin be o günlere dair.
Ay ne güzel olur. Bu arada zaten şimdi çok da aslında küslüklerin sürdürülmemesi gereken mübarek bir aydayız inanan insanlar için. Ramazan ayındayız. Hep derler evet. Ya Ramazan ayında küslük olmaz diye. Benim bir özlü sözümle programı bitirelim. Ramazan ayında küslük olmazmış. Gel yalvar barışalım.
Ya arkadaşlar ruh hastası Ayşe Balıbey ve akli dengesini yitirmiş Cem İşçileri sunduğu Anlatamadım. Bu akşamımız da bitti. Hafta içi her akşam 6 ile 8 arası Süper FM'deyiz. Yayınımızı canlı olarak dinleyemeyen dinleyicilerimiz Spotify, iTunes, Google Podcast veya karnaval.com'da müzik ve reklam olarak bizleri dinleyebilirler. Bizden bu kadar. Hayat devam ediyor. Görüşürüz.
Hoşçakalın.